Merhaba, ben Mesut Çevik. Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümünde Onur Gözüpek'le beraber son bir haftayı değerlendireceğiz. Son bir haftanın önemli konularından bir tanesi Ethereum'un yükselişiydi. Şu anda Bitcoin ile Ethereum hızlı bir yükseliş içine girdiler. Bu trend ne kadar devam eder? En zor soru değil mi?
Trendin ne kadar devam edeceğini bilmiyorum ama hani Bitcoin ve Ether'in hani ciddi anlamda hareket gördüğünü söylemek mümkün. %5'ler, %10'lar hani günlük bazda baktığınızda yükselişler söz konusu. Tabii yani fiyatın yükselmesi daha fazla ilgi çekiyor. Daha fazla ilgi gelmesi daha fazla alımı getiriyor beraberinde. Hani Bitcoin ve Ethereum en çok işlem hacmi olan ilk iki kripto para. Dolayısıyla ve çoğu borsada ana çiftlerden ikisi. Yani Bitcoin ya da Ether karşılığı diğer kripto paraları alıyor insanlar. Dolayısıyla hani bu iki kripto paraya ilginin artması fiyatın yükselmesiyle birlikte beklenen bir şey.
Şimdi Ethereum'a baktığımızda şöyle garip bir durum söz konusu. 1,5-2 aylık dönemde 100 kayan parasını 200 lira olarak geri alabildi.
Evet, neredeyse çok hızlı. %100 arttı.
390 dolara kadar, 360 dolara kadar gitti.
Aslında düşüş çok hızlıydı. Yani çok dikkat edilmeyen bir şeydi o. Çünkü Bitcoin fiyatını birkaç ay öncesine göre kıyaslarsak işte 12-13 bin dolarlardan bir anda 9 bin dolarlara düştü. Hatta bir dönem 6000'e gidiyor mu, 6000 dolara iniyor mu korkusu vardı. O dönem bütün kripto paralar ciddi oranda değer kaybetti. Ethereum da tabii ki bundan etkilendi. Fakat Ethereum hani en çok kullanılan kripto paralardan biri olduğu için toparlanması kolay oldu.
Çok hızlı oldu gerçekten. Önemli konulardan biri. Bir de Reddit'in kurucusu ortağının bir açıklaması var. Alexis Ohanian ki kendisi hem Bitcoin hem Ethereum yatırımcısı aynı zamanda. Ethereum yıl sonu 15 bin doları görür demiş. Yatırımcılardan genelde bu tip böyle açıklamalar geliyoruz ki bunlar herhalde birazcık yukarı hareket olsun, insanlar ya, gaza gelsin
şimdi
diye.
Şimdi böyle kanaat önderlerinin direkt fiyat vermesi biraz şey, beklentiyi kullanma gibi geliyor bana. Çünkü hani evet doğrudan yatırımcı olan birinin fiyat tahmini yapması beklenen bir şey. Sonuçta bir yatırımcı önüne arkasına bakar, inceler, araştırır, haberleri takip eder. Bunu uygun olarak hani bir fiyat tahmini yapması normal ama hani kanaat önderi birinin çıkıp da işte fiyat şuraya gidecek, buraya gidecek demesi biraz daha hani şey diye düşünüyorum ben. Evet, insanlar fiyatın yükseleceğini bilsin. Ona göre şu an yatırım yapmaya başlasın demek gibi aslına bakarsanız. Hani bu tarz böyle fiyat tahmini yapan yorumlara çok dikkat etmemek gerekiyor. Çünkü beklentiyi yükseltiyorlar. Şimdi Ethereum şu an 1000 doların altında ama siz bu işte 15 bin dolar olacak yorumuna bakarak Ethereum'a yatırım yaparsanız ve Ethereum'dan işte ben 15 bin dolar 15 katı para kazanacağım yıl sonuna kadar diye hesap yaparsanız beklentiniz aslında ona göre çok yüksek oluyor. Şimdi Ethereum yıl sonunda 15 bin dolara gelmemiş olursa işte ben bu söylentiye güvendim deme ihtimaliniz
olacak. Suçlayacak adam da yok. Yani adam kilometrelerce yani, de kıtalar arası.
Evet, orada karşınızda muhatap bulmanız da söz konusu değil. Yani atıyorum şimdi 15 bin dedi, 3 binde kaldı Ethereum. Bir taraf şey diyebilir. Yani bunu söylediğinde Ethereum 1000 doların altındaydı. İşte neredeyse 3-4 kat arttı. Ama bir yandan da 15 kat artıyor diye tahminde bulunmuştu ama sadece 3 kat arttı diyebilir. Dolayısıyla hani bu tarz tahminlere bakarak yatırım yapmak doğru değil. Ama Ethereum'un fiyatının artacağını düşünerek yatırım tabii ki yapılabilir. Gerçi hani biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz kesinlikle.
Tabii tamamen.
Kullanıcıların işlem yapmadan önce mutlaka işte haberleri takip etmeleri, kripto paranın piyasada ne kadar ilgi gördüğünü incelemeleri, işte bunlarla ilgili projeleri, ekipleri incelemeleri gerekiyor. Ama hani dediğim gibi Ethereum en çok kullanılan, işlem hacmi en yüksek kripto paralardan biri olduğu için biraz daha güvenilir ve daha çok yatırım yapılan kripto paralardan biri.
Şimdi şunun altını çizelim. Hani yatırım tavsiyesi değildir diyoruz. Aynı zamanda biz ufak notlarla da hatırlatmalar yapıyoruz. Şimdi Ethereum için ne dedik? 360 dolardan bugün 720 dolar ve üzeri seviyeleri konuşulur hale geldi. 770 doları gördü bir ara. O kadar yükseliş yaptı. 2 ayda %100'e yakın kazandı. Hatta daha fazlasını. Ama şunu unutmamak lazım. 1400 dolar seviyesinde alıp şu anda Ethereum 700 dolar olduğu için %100 para kaybeden de var. Tabii, yarı yarıya para kaybeden var yani.
O da mümkün. Dolayısıyla hani yatırım yaparken ve yatırımı yönetirken özellikle kripto para konusunda çok ciddi bir takip gerekiyor. Yani kripto paralar için öngörülen yatırım modellerinden biri alıp unutmak, HODL dediğimiz. Ama her kullanıcı için geçerli bir model değil bu.
Değil tabii.
Siz şimdi işte 15 bin dolar olacak bir kripto para için mesela bunu 1500 dolarken almış olsaydınız yaklaşık 10 katı olacak gibi bir tahmininiz olacaktı, hesaplamanız olacaktı. Ama bunu 360-370 dolardan almış kullanıcılar için hedef çok daha büyük. Onların yani 15 bin dolar olmasını beklemesi daha mı ihtimal ama şimdi orada şöyle bir şey var. Şu an 700 küsür dolardan işte 300 dolara düşerse 700 küsür dolardan almış olanların hepsi zarar ediyor.
Evet.
Ama aynı zamanda 300 dolar civarında almış olanlar hala karda aslına bakarsanız zararda değil. Dolayısıyla ne zaman satın aldığınız, hangi fiyattan satın aldığınız çok önemli.
Şimdi kripto para borsaları oldukça önemliler bir ülkede fazla olmaları. Hem o ülkedeki işlem hacmini arttırıyor, bilinci arttırıyor. Hem de bir gerçek var. Borsalar olmasa biz bu kripto paraları Türk lirasına dönüştürüp banka hesabımıza aktaramayız. Evet. Yani sanal olarak
yani
kalırlar.
Aslında yapabiliriz ama bu biraz şey hani merdiven altı şeylere, işletmelere kayar. Bireysel girişimlere kayar. Dolayısıyla hani bunu, bu işlemleri yapabileceğimiz güvenli platformların, kurumların olması daha rahat işlem yapabilmemizi, daha yüksek meblağlarda işlem yapabilmemizin önünü açıyor.
Bunlardan bir tanesi de BTC Türk, bu borsadan biri. Aynı zamanda bu programımızın da sponsoru. BTC Türk bu hafta için önemli bir atılım yaptı.
Evet.
Aslında bu hafta için değil, bu hafta duyurdu.
Aynen.
Artık sürekli olacak. Hı. Ve komisyon ücretlerinde çok ciddi indirimler yaptılar.
Evet.
Çünkü borsalar sizin yaptığınız işlemlerden komisyon alarak aslında hayatlarına devam ediyorlar. Ve komisyon ücreti yüksekse siz aslında fark etmeden arada sürekli olarak bir kaybı uğruyorsunuz ufak ufak.
Aynen. Orada şöyle bir model izlendi. Şimdi kripto para borsaları, Türkiye'de kurulu kripto para borsaları aldıkları komisyonlar üzerinden KDV ödüyorlar. Yani katma değer vergisini siz hani farkında olmasanız da o borsalar ödüyor. Zaten ara sıra posta kutunuza düşen elektronik faturalar da bunun göstergesi. BTC Türk burada hani KDV oranı kadar neredeyse bir indirim yaptı. Bütün alış satış işlemlerinde en az KDV oranı kadar indirim yaptı. Şu an KDV dahil en düşük işlem yani en sık işlem yapan kullanıcı grubu hacim grubunda 0 ve 100 bin lira arasında piyasa yapıcı emirlerde %15 kadar düşüp KDV dahil binde 2 seviyelerine geldi. Piyasa alıcı emirlerde biraz daha yüksek oranlı indirim gerçekleşti. Yaklaşık %27 civarında bir indirim yapıldı. Dolayısıyla hani kullanıcılar bundan sonra işlem yaparken daha az komisyon ödeyecekler. Hani komisyonların alıcı ve satıcı, piyasa yapıcı ve piyasa alıcı olarak ayrılmasının hani temel bir nedeni var. Burada en çok işlem yapan kesim aslına bakarsanız piyasa yapıcı. Yani emir defterine emir giren kullanıcılar, yani uzun vadeli emir giren kullanıcılar, bunlara biraz daha avantaj sağlanması düşünülmüş. Bunun yanında hani fiyatların özellikle KDV dahil fiyatlar olduğunun hani bilinmesinde fayda var. Çünkü borsalar sizin adınıza, sizin yaptığınız işlemlerden aldıkları komisyonlar için vergi ödüyor. Ve hani bu vergi faturalandırıldığı için bunun hani işlem ücretlerine dahil edilmesi gerekiyor. Yani kullanıcılar bundan sonra BTC Türk'teki işlem ücretlerini KDV dahil olarak görecekler. Herhangi bir ek hesap yapmalarına gerek kalmayacak.
Evet, önemli bir konu. Burada KDV konusunda yine tekrar hatırlatalım. Yani siz işlem yaptığınızda bir de üstüne KDV ödemiş oluyorsunuz aslında.
Evet.
Aradaki farkları eğer hesaplarken KDV'yi unutursanız orada bir hata yapmış olursunuz.
Ve gelen faturalar ödediğiniz KDV'nin faturası. Yani bazı kullanıcılar şey soruyor işte, bana fatura geldi, ben ödeme yapacak mıyım diye soruyor. Hesabınıza yani e-posta kutunuza gelen faturalar tamamı sizin ödediğiniz verginin yani beyan faturası aslında.
Evet, yani bir ürün aldıktan sonra fiş kesilip veriliyor.
Evet.
Aslında onun gibi bir şey. Sizin artık hiçbir sorumluluğunuz yok bu tarafta. Bu hafta yapılan haber çıkarılabilecek 4 milyon Bitcoin kalması.
Evet.
Artık yavaş yavaş sonuna geliyor gibi düşünebilir izleyenlerimiz ama 2140 yılına kadar hala daha bu işlemi
evet,
devam edecek.
Şu an 17 milyon Bitcoin piyasada, hani piyasada demeyeyim, üretildi. Dolaşımda bunun çok büyük bir kısmı. Geriye kalan hani 21 milyondan geriye kalan 4 milyondan az adet üretim. Bu üretimin de her sene ödül miktarının 4 yılda bir ödül miktarının azalmasıyla birlikte 2038-2040 yılları arasına denk geleceği hesaplanıyor. Fakat tabii ki hani teknoloji gelişiyor, işlemcilerin güçleri artıyor. Bu noktada o süre ileri gidebilir, geri gelebilir zorluk seviyesiyle orantılı olarak. Fakat biz yani nereden baksanız önümüzdeki bir 20 sene kadar daha kripto paraların madenciliğinin devam edeceğini öngörebiliriz.
Şimdi burada bir soru var. Bittikten sonra ne olacak? Yani madencilik bitiyor. Evet. Bu hızlı bir değer düşüşüne neden olabilir mi? Çünkü artık madenciler para kazanmayacakları için bu işten.
Aslına bakarsanız tam tersi. Şimdi madencilik bittikten sonra da yani daha doğrusu üretim bittikten sonra Bitcoin'in piyasaya sürülme işlemi bittikten sonra da madenciliğin devam etmesi gerekiyor. Çünkü Bitcoin işlemleri yani bir cüzdandan bir cüzdana gönderdiğiniz işlemleri onaylayanlar yine madenciler. Madencilerin işlemleri onaylayabilmesi için madencilik işinin devam etmesi gerekiyor. O doğrulama işinin devam etmesi gerekiyor. Bu noktada madenciler blok bulduklarında ödül almaktan olacaklar. Ödül almayacaklar yani. Fakat işlem ücretlerini almaya devam edecekler. Burada şöyle bir soru olabilir aslına bakarsanız. İşlem ücretleri mi artacak? Yani öngörü işlem ücretlerinin daha da artacağı yönünde. Fakat hani benim tahminim yapılan işlem adedi artacağı için. Çünkü önümüzdeki dönemde biz daha fazla Bitcoin kullanabilir pozisyonda olacağımızı düşünüyorum ben. Böyle bir noktada daha çok işlem yapılacağı için hani madenciler aslında işlemlerden aldıkları ücretlerle yetinecekler. Ve hani üretim bittikten sonra da zorluk seviyesinde ciddi oranda bir azalma gerçekleşecek. Çünkü artık yüksek oranda işlemci gücünden ziyade sadece doğrulama yapılacak. Çünkü yeni bir formül bulmak gerekmeyecek. Formül doğrulamak gerekmeyecek. Dolayısıyla bu da hani zorluk seviyesine yansıyacağı için orada madencilerin masrafları da düşecektir. Hani işlem ücretlerinin böyle geçen sene Aralık ayındaki gibi işte 150 dolarlara kadar çıkacak astronomik bir seviyeye ulaşacağını düşünmüyorum ama hani şu anki işte 10 cent 15 cent seviyelerinden biraz daha yukarıda olacaktır.
Bir de işlem hacmi artarsa tabii o 10 centlerinde bir değeri olacak yani milyon işlem yaparsan mesela.
Ya zaten öyle. Şey öngörülüyor hani Bitcoin 500 bin dolar olacak deniyor, 1 milyon dolar olacak deniyor. Şimdi 1 milyon dolar olacak dedikleri zaman bir Satoshi 1 cent'e denk gelecek. Hani o zaman işlem ücretleri yani şu anki hesaplamayla sabit kalırsa yine 100 dolarlar seviyesine ulaşıyor.
Bitcoin için ilk kez akıllı banknotlar üretildi denmiş ama daha öncesinde de böyle bir deneme var sanırım.
Şimdi orada şöyle bir şey. Bunu hani Singapurlu bir firma yapmış.
Tangem isimli bir firma.
Evet. Üzerindeki NFC çipinden kendi uygulamasına doğrudan transfer yapılabiliyor. Fakat bunu BTC China, BTCC Mint isminde daha önce yapmıştı. Çin'de fiziksel olarak bu kripto içinde Bitcoin barındıran daire şeklinde hani jeton diyebileceğimiz şeyler satılıyor. Bunu alıp üzerindeki barkodu okuttuğunuz zaman, QR kodu okuttuğunuz zaman üzerindeki miktar kadar tutar. BTCC hesabınıza direkt otomatik olarak yansıyordu.
Burada aslında amaç olarak şunu belirtmişler. Yani banknotları yapacağız. Bir de kendi uygulamamız var bizim. Evet. Kullanıcılar cüzdan açmak ne demek? İşte kripto para transferi ne demek? Bunlarla hiç uğraşmadan NFC'ye yaklaştırdıkları anda bu banknotu
evet.
Hop kendi cüzdanlarına transfer olacak diyor.
Orada bir de şey var ama şimdi cüzdan sahibi olmak var. Yani cüzdan açılmayacak denmesi bir yandan soru işareti oluşturuyor. Çünkü
aslında uygulama cüzdan.
Tabii ki özel anahtar sizde değilse o cüzdan sizin değildir. Eğer cüzdanı açmakla uğraşmayacaksa kullanıcı benim cüzdanıma kim sahip olacak sorusu geliyor. Hani burada uygulamanın biraz daha detaylarının net bir şekilde ortaya çıkması.
Şimdi uygulamayı da açık kaynak kod yapıp GitHub'da paylaşacaklarmış ki.
Evet.
Yani güven konusunda bir sıkıntı
oluşmasın.
Ya zaten
oluşmasın. Kripto para cüzdanlarının tamamının açık kaynaklı olması gerekiyor. Çünkü orada herhangi bir soru işareti, kullanıcıların kafasındaki herhangi bir soru işareti güvenliği ve güvenilirliği sarsar. Dolayısıyla hani açık kaynaklı olması zaten beklenen bir şey.
Kore'de enteresan bir olay gerçekleşti. Ryu Ji-hyuk isimli bir geliştirici. Aslında biraz da sembolik olarak Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yapılan barış anlaşmasını blockchain Ethereum zincirine kaydetmiş ve orada saklanmasını sağlamış. Şu anda herkes oradan görüntüleyebiliyor bu anlaşmayı. Aslında ülkeler arasında yapılan politik işbirliklikleri için de blockchain zincirinin nasıl kullanılabileceğini de bir örnek teşkil ediyor. Herhalde ilklerden bir tanesi oldu.
Evet, yani bir anlaşmanın block zincirine kodlanması, işte akıllı kontrat aracılığıyla kodlanması, o hani Ethereum'un da gücünü, popülerliğini düşünürsek hani uzun vade için evet biz bu anlaşmayı yaptık, doğruladık, anlaşmanın kopyası burada diyebilmek için güzel bir adım. Blok zincirinin kullanımına da iyi bir örnek. Hani orada anlaşmanın maddelerinin değiştirilemeyeceği, yapılan metnin hani kaydının doğruluğu garanti altına alınmış oluyor. Dolayısıyla hani blockchain, blok zinciri üzerine geliştirecek uygulamalar için güzel bir örnek.
Evet, güzel bir örnek gerçekten. Yani yarın öbür gün işte aslında nüfus cüzdanlarımızdan tutun tapuya mapuya sahip olduğumuz tüm bilgilerin blockchain'de saklı olması ve bizim izin verdiğimiz kişilerle izin verdiğimiz kadarının paylaşılması söz konusu ki dijital kimlik aslında bu blok zincirinin en önemli herhalde unsurlarından bir tanesi olacak yarın öbür gün. Şu anda Birleşmiş Milletler nezdinde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu dijital kimlikler, dijital pasaportlar. UNICEF'ten enteresan bir girişim var. The Hope Page isminde yeni bir uygulama, aslında bir web sitesi başlattılar. Bu web sitesine giren insanlar girdikleri anda browser üstünde bir script çalışıyor. CoinHive API'si üstünden, browser üstünden bir madencilik yapılıyor ve siz pencere açık kaldığı sürece aslında UNICEF'e çocuklar için bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Aslında bu bana birazcık ilgi çekmek için yapılmış, bir farkındalık yaratmak için yapılmış bir proje gibi geldi. Çünkü yani bugün UNICEF'e 5 lira yollasanız inanın saatlerce açık kalması bilgisayarın dünyaya daha fazla zarar veriyor zaten. Yani...
Tabii. Ya orada şöyle bir şey var. Şimdi muhtemelen burada ilgi uyandırmak, kripto para dünyasıyla ilgilenen kullanıcıların dikkatini çekmek için yapılmış bir çalışma. Çünkü tarayıcıyla yaptığınız madenciliğin yani gerçekte bir geliri yok. Fakat kullanıcı sayısı arttıkça madencilikten kazanılan artı değer artıyor. Fakat hani bilgisayar işlemcileriyle yapılan madencilik şu an için herhangi bir hani karlılık durumunda değil. Durumu söz konusu değil. Dolayısıyla hani UNICEF'in burada amacı biraz daha şey dikkat çekmek. Bir de hani güncel tarayıcıların neredeyse tamamı bu tarz scriptleri engelliyor. Hani burada biraz da kullanıcının farkındalığı önemli. Yani o scriptin çalışmasına izin vermiş olması gerekiyor. İşte bilgisayarını uzun süreli açık tutmuş olması gerekiyor.
Bir de dünyaya zarar veriyor. Bir yandan da şimdi bu yardıma muhtaç insanların mesela Afrika ülkesini düşündüğümüzde siz buradan kaynağı çok fazla tüketirseniz böyle saçma bir uygulama için o taraftan aslında çalmış oluyorsunuz biraz da.
Yani fazla enerji tüketmiş oluyorsunuz.
Evet, boşu boşuna dünyaya zarar vermiş oluyorsunuz. Değişik bir şey. Sanırım konuşulsun, birazcık bağış konusu gündemde tutulsun diye yapılmış. Bunun haricinde ben çok da mantıklı bir bağış metodu olmadığını düşünüyorum zaten. Sen de aynı fikirdesin. Fransa hükümetinden bir olay geldi, bir girişim. O da şu, dediler ki kripto paralardan alınan vergiyi %45'ten %45 de bildiğin cüzdan ortak oluyormuş adam. Ya. Evdeki bir yaşayan fert gibi, eşin gibi yani evlenmişsin gibi %45'ten %19'a çekmişler.
Evet, ya şimdi yabancı ülkelerde bazı kalemler yüksek vergiye tabi. İşte mesela futbolculardan alınan vergiler çok yüksek, bunu biliyoruz. Yüksek gelir grubunda olanlardan yüksek vergi alınan pek çok ülke var. Hani bizde bu durum böyle değil ama hani eşit vergilendirme durumu söz konusu. Fransa'da hani kripto paralarla ilgili bir çalışma yapmıştı daha önce. Kripto para borsalarındaki işlemlerden vergi alıyordu. Şimdi o vergi %45'ten %19'a çekildi. Hani bu da kripto para borsalarının biraz daha ilgi görmeye başladığı, kullanıcıların daha fazla işlem yapabilmesine imkan tanımak için bir girişim.
Bir de yer altına çekiyorsun sen vergiyi arttırdığın zaman.
Tabii vergi arttıkça
ne yazık ki yani.
Yani bir hükümetin hani bunun farkında olması aslına bakarsanız iyi bir şey.
Önemli bir olay. Belki de baktılar ki vergi geldiği yok. Belki düşürürsek gelir diye düşünmüşler. Evet. Çünkü ben bu miktarda vergiyi kimsenin ödemek isteyeceğini düşünmüyorum.
Ya şöyle bir şey. Para kazanan insan vergisini ödüyor. Yani bir o açıdan bakmak, değerlendirmek doğru değil. İşlem yapmak isteyen, kripto para alım satım yapmak isteyenler hani vergi yüksek olsa bile bundan gelir elde edeceğini bildiği için o vergiyi ödüyor. Ama tabii ki daha düşük vergi oranı daha fazla kullanıcı çekmek demek, daha fazla işlem demek.
Şimdi kripto para dendiğinde Malta önemli ülkelerden bir tanesi.
Haline geldi.
Şimdi 3 tane yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor bu ülkede.
Bu yasal düzenlemelerden aslında en önemlisi Dijital varlıklarla ilgili dijital finansal varlıklar yasa tasarısı. Malta kabinesi işte bu onayladığı 3 tane yasa tasarısından biri bu. Bu yasa tasarısı özellikle kripto para borsaları ve ICO'ları kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre borsalar ve özellikle yatırımcılar bir takım garantiler alacak. Bu yasal düzenleme sayesinde aynı zamanda yüklü miktarlarda işlem yapılan borsalar için de bankalar nezdinde bir takım garantiler verilecek. Dolayısıyla bankaların bu tarz kurumları kabul etme oranı, bu tarz kurumlara verilen garanti dolayısıyla artmış olacak. Bu da daha fazla firmanın, daha fazla kripto para borsasının Malta'ya gidiyor olması demek.
Şimdi adamlar şeyi söylemek istiyorlar biraz aslında. Şu an ne buluyorsan bu ülkede sana yararlı ve seni çeken, hı-hı, biz bunları sana vermeye devam edeceğiz.
Evet.
Ve söz veriyoruz diye bir yasa tasarlıyorlar ki güven oluşsun, aynen, yatırımcı gelsin, şirketler gelsin.
Tabii tabii. Malta zaten hani vergi cenneti olarak biliniyor. İşte çoğu kalemden, çoğu ticari işten vergi alınmıyor, şirketten vergi alınmıyor. Fakat orada kural şu, parayı orada tutacaksın. Bunun karşılığında bu tarz avantajlar sağlanıyor. Şimdi kripto para borsalarını düşündüğünüz zaman mesela yakın zamanda Binance Malta'ya taşınacağını duyurdu. Şimdi Binance'in günlük işlem hacmine baktığınızda neredeyse 1,5 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Hani bunun nakde çevrildiğini ve Malta'da tutulduğunu düşünün. Malta için ciddi bir gelir kaynağı ama Malta sadece para konusunda bir garanti, bir çalışma yapmıyor. Aynı zamanda kripto paralarla ilgili de bir takım girişimleri var. Orada amaç Malta'nın aynı zamanda kripto para cenneti olması, blockchain cenneti olması yönünde bir çalışma var. Hani bu kripto para dünyası için iyi bir şey. Fakat işin öbür yüzü, bütün kripto para borsaları Malta'ya kayarsa, Malta'ya taşınırsa bu sefer hani bir yandan güvenlik problemi olabilir mi diye düşünmeye başlıyorum ben mesela. Çünkü veri merkezleri hani evet bulutta olabilir ama bu şirketlerin de kendi verilerini sakladığı bölgeler olacak. Yazılım çalışmaları, yazılım ekipleri oraya kayacak. Orada ne bileyim bir istihdam olacak ama bir yandan da bütün ilgi olan odağı tek bir ülke olacağı için hani hackerların da dikkatini çekecektir bu. Hani orada ne bileyim biraz daha güvenliğe dikkat çekilmesi, özen gösterilmesi gerekecek. Fakat hani şirketlere ve yatırımcılara bu tarz avantajların sağlanması uzun vadede daha fazla kripto para işlemini yapabilmemiz için ciddi bir girişim.
Son olarak ekran kartı satışlarında inanılmaz bir düşüş var bu dönem. Herhalde kripto para dünyasındaki durgunluk, şimdi yeni yeni hareketlenme başladı ama ekran kartı satışlarını bayağı bir şey yapmış durumda, törpülemiş durumda.
Evet. Şimdi orada iki tane yaklaşım var bana göre. Şimdi AMD, AT, AMD, ATI ve Nvidia kripto paralara özel kartlar üretmeye başladı. Daha yüksek verim ve daha düşük enerji tüketimi ile çıkıyor bu kartlar. Fakat bu kartların üretim adedi de çok yüksek değil. Çünkü aşırı talep var. İki fabrikada hem ürün olarak buna yetişemiyor. Hem de ürünlerin üretildiği fabrika adedi çok az olduğu için dağıtım konusunda sıkıntı çekiyor. Özellikle bu madencilik çiftlikleri talepte bulundukları zaman yüklü miktarlarda ürün talep ediyorlar. Dolayısıyla hani piyasaya çok fazla ürün çıkamıyor. Bunun neticesinde eskiden kullanılan, oyun için kullanılan grafik kartlarına erişebilmek biraz daha kolay hale gelmişti. Fakat muhtemelen o iki fabrika da, iki marka da kripto para madenciliğinde kullanılan kartların üretimine odaklandığı için diğer kartların üretimi, yeni kartların piyasaya çıkması biraz daha gecikmeye başladı.
Bir de bu birazcık şey dengesi var, kaldıraç dengesi var. Kripto paranın fiyatı düşerken ekran kartı bulmak kolaylaşıyor. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru hareket başladı büyük, evet, ihtimalle. Bu aylardan sonra birkaç ay içinde eğer bu yükseliş devam ederse yine aynı şey geri gelecek.
Ben şeyi hatırlıyorum mesela geçen sene Mayıs ayında bu kripto paralara ilgi aşırı artınca herkes madencilik yapmak için kart aramaya başladığında bu teknoloji mağazaları yurt dışından getirdiği kartları daha mağazaya sokmadan tırlarda satıyorlardı. İşte alanlar böyle 300-400 adetler civarında sipariş veriyordu. Hani o süreç biraz daha yavaşladı çünkü işte 20 bin dolara çıkan Bitcoin işte o dönem çok cazipti. Diğer kripto paralarda hani Bitcoin yükseldiği için yüksek değere ulaştığından madenciliğe ilgi çekiyordu. Fakat şu an hani karlılık seviyesi ciddi oranda düştüğü için sadece yatırım yapabilecek kullanıcılar madencilik yapıyor. Hani ekran kartlarına daha kolay erişim sağlanması madenciliğe olan ilgiyi arttırıyor.
Önemli konulardan biriydi bu da ve yine bir kripto günlüğünün, kripto para günlüğünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.